dersinden 7. nüktede kalmıştık. Orayı okuyacağız. Yani Cenab-ı Hakk'ın yılda bir ay inananları aç bırakmasının hikmeti nedir? Allah rızası için şartlarına uyarak oruç tutmak işin ihlas cephesidir. O ibadet noktasıdır. İhlasla tartılır, o muvazeneye girer. Cenab-ı Hak insanların aşılığına ihtiyacı yok ki. Şefkati sonsuz, rahmeti sonsuz olan Allah, o da inananları, inanmayanları, inananları bu sıcakta, küresel ısından olduğu zamanda tarlada, takımda, şurada burada çalışan bir insan var. Niçin aç bırakıyor? Bir ceza gibi bir şey gibi geliyor yani insanın aklına. İşte bütün emri ilahiler, Allah'ın bütün emrettiği şeylerde bir olayın Allah'a bakan cephesi var. Bir de topluma, içtimai hayata, sosyal hayata, insanların kendilerine, sağlıklarına, beşeri münasebetlerine, iç ve dış dinamiklere bakan cepheleri var. Biz hikmet noktalarını araştırma mecburiyetindeyiz. Avrupa'da bir araştırma yapılmış. Müslümanların boyun damarlarının çok sağlıklı olduğu keşfedilmiş. Özellikle bunun üzerinde ciddi manada araştırma yapmışlar. Yani İncelemenin neticesinde nedir bunun sebebi? Bakmışlar ki Müslümanlar abdest alırken ensellerini nemlendiriyorlar. Hani elimizin tersiyle boyunumuzu ıslatıyoruz ya. Bir Müslüman bunu boyun damarlarının sağlığı için yapmıyor. Abdestin bir sünneti, abdestin bir icabı düşüncesiyle yapıyor. Burada hem Allah'ın rızasını kazanıyor, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam arzusunu yerine getiriyor. Aynı zamanda da bak sağlığına kuvvet veriyor. Bakın tıbbın yasakladığı her şey dinin de yasakladığı her şeydir. Bakın. Tıp neyi yasaklamışsa din de onu yasaklamıştır. Tıp kemale yeni erdi. Allah ilme zelesi bunu asırlardan beri biliyor. Tıbbı mı takip edeceğiz doğruları bulmak için? O zaman şimdi insanlara helak olurdu ki de zaten de öyle oldu. Defolu bir nesil meydana geldi. Her şeyi yaratan Allah, yapan bilir, bilen konuşur. Adam makine imal ediyor, kataloğunu çıkarıyor. Bunu diyor, servisi çalıştıracak diyor. Servisin dışında bir yere çalıştırırsanız garanti kapsamından çıkar, öyle mi? Servis açması lazım. Bir makine için adam bunu projelendiriyor. O makine katalogla çalışacak, servisin kontrolünde diye uzun ömürlü oluyor. Garanti süresi devam ediyor. İnsan bir makineyse, süper bir makineyse, kainattan süzülmüş öz ve özet, alemin en muzeci, kainatta ne varsa insanda o var. Allah önce kendine sonra insana itibar etmiş ve değer vermiş. Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatın tamamı bir tarafa, tamamı bir tarafa bir insan hepsini tartıyor ve çekiyor. Böyle kalitede ve kapasitede bir insan bunun kataloğu olmayacak mı? Bunun çalıştırma prensipleri olmayacak mı? Yani? Herkes kendi başına mı makineyi çalıştıracak? Bunun kataloğu Kur'an-ı Kerim'dir, o dinlerdir işte. Her asrın ihtiyacına göre o insanların durum ve vaziyetine yönelik Cenab-ı Hak katalog göndermiştir, sistem göndermiştir. Bir de servis elemanları var. Servisin kontrolünde olursa garanti kapsamı devam eder. O da peygamberlerdir. Tabii mürşitler, evliyalardır. Onun rahleye tedrisinde insanın sevk idare edildi mi, ölene kadar bir arıza meydana getirmez. Hayat istikametli gider, maddi ve manevi. Öbür tarafa geçtiğimizde de huzurlu bir istikballe karşılaşırız. Ha, servisin dışında herkes kendi imkanına bir makineyi çalıştırmaya kalktı mı dayanamıyor yani. O zaman garanti belgesinin dışına çıkmış oluyor. Sağlıklarımız, huzurlarımız, saadetlerimiz değil mi? Perişan olup gidiyor. Şimdi Ramazan Risalesi'nde 7. nükteye geldik. Muazzez Üstadımız 9 tane nükte burada anlatıyor. Mesela hacda da bu var. Şimdi hacda da çok enteresan, bundan sonra hac mevsimi geliyor. Cenab-ı Hak bütün Müslümanların, inananların, servet sahiplerini o çölün ortasına topluyor. Bu asırlardan beri devam eden bir gelenektir. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri bu gelenek devam ediyor. İbrahim Aleyhisselam'la yenilenmiş. Beytullah'ın temeli dünya kurulurken atılıyor. Teşekkül ediyor. İbrahim Aleyhisselam tarafından Beytullah tekrar devreye sokulup bütün insanlara çağrı yapıyor. O çağrı Cenab-ı Hak ruhlara eşittiriyor. Ve inananların, bakın varlıklı olanlarını Cenab-ı Hak oraya topluyor. Namaz inananların varlıklı olanlarına değil. Namaz bütün inananlara vacip ve farzdır. Fakir olsun zengin namaz kılacaktır. Ama hac ve zekat da bir istisna var. Orada varlık sahibi de serbest sahibi olma alt yapıdır. Zengin olmayana İslam'ın şartı 3'tür, zengin olana 5'tir. Haccı yok, zekatı yok, bunun haccı ve zekatı olur. Neden? Bakın arkadaşlar, dünyada %90, %10'luk birini ayırırsak, peygamberlerin bizzat hükmettikleri dönemlerin dışında, bir de Kulafay Raşid'in ayırırsak, hep madde manaya hükmetmiştir. Kuvvet hakka galip gelmiştir. Münhasıran onların hakim olduğu dönemlerde hak kuvvete karşı gelmiş, hak kuvveti yenmiş, doğrular eğrilere galip gelmiş. Onların kendi öz dönemlerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 23 yılda bunu gerçekleştirmiş. Hulefe-i Raşid'in döneminde hak üstünmüş. Hemen Hazreti Muaviye'nin saltanatından itibaren madde ve kuvvet manaya müdahale etmeye başlamış. Ta Osmanlı'nın sonunda el anda öyle. Dünyada hakim nedir? Güçtür. Dünyada haklı kimdir? Güçlüdür. Dünyanın dengeleri bugün böyle cereyan ediyor. Amerika niçin haklıdır? Güçlü olduğu için haklıdır. Doğru mu? Hayır. Haklı olduğu için güçlü olması icap ederken menfaat şark üzerine dönen bu medeniyet maalesef bütün insanları burada şey etmiş, bloke etmiş. Şimdi dünyanın sistemi bu. Tarih boyu baktığımızda da bu gerçeği görüyoruz. Hatta büyük bir zat, uzun ömürlü, çok uzun yaşamış bir zat buyurmuş ki, ben her şeyin istisnasını gördüm, her şeyin müstesnası vardır. Güç ve kuvvet kimdeyse, hakimiyet onundur istisnasına rastlamadım demiş. Bugün dünyada güç, hukuku tetikliyor mu? Hukuku kontrol ediyor mu? Hukuk kimin tasarrufunda? Gücün tasarrufunda. Bakın şimdi. Medya, gücün tasarrufunda. Silahlar, gücün tasarrufunda değil mi yani? Halbuki hakkın tasarrufunda, doğrunun tasarrufunda olması lazım. Çünkü hak dinler, Allah'ın göndermiş olduğu vasıflı insanlar, insanlığa bunu öğretmiş. Onlar gider gitmez insanlar eski usulüne tekrar dönmüşler. Dolayısıyla madem sistem öyle gidiyor, Muazzez Üstadımız da buyuruyor ki, bu zamanda İslamiyet'in gelişmesi maddi gelişmeye bağlıdır. Maddi gelişmeyi sağlamayan bir İslam devleti dünya davasını anlatamaz, dünyaya davasını neşredemez ve yayamaz. Tarihte de bu genel manada böyle cereyan etmiştir. Osmanlı güçlü olduğu için dünyaya hükmetmiştir. Haklı olduğu zamanlarda bak tekfurların önünde boyun bükmüş Osmanlı güçlenene kadar. Çünkü güç Allah'ın yarattığı bir mahluktur. Güç Allah'ın yarattığı bir nesnedir. Allah o gücü yaratmışsa, o gücü elde etmek de sünnetullah, adetullah kanunlarına uymaktır. Peygamber'e tanımayan bir hakkı Allah bize tanımaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sipere giriyor. Zırh giyiyor. Çift zırhın içine girmiş bazen. Çift iki tane zırhı birden giymiş. Neden? Kılınç eti keser. Peygamber etini de keser. Müşrik etini de keser. Kılınç, çift et arasında fark yoktur. Peygamber sipere girin derse, biz sahabeyiz, ben peygamberim, korkmayın, Allah'ın dostuyum, bunlar Allah'ın müşrikleri. Çıkın meydana, gözünüzü açın, korkmayın demiyor. Tedbir alıyor, sipere sokuyor, zırh giyiyor. Medine-i Münevvere'ye giderken evinde imamaliği yatırıyor, saklanıyor, geceyi ihtiyar ediyor, kaçarak gidiyor. Tedbiri nazara alıyor, adetullah kanunlarına uyuyor. Peygamberin uyduğu bir sisteme biz de uymak mecburiyetindeyiz. Bugün İslam alemi. Hali perişaniyetin sebebi nedir? Gücü kuvvet elde edememeleri, o noktada zafiyet göstermeleridir. Çalışana Cenab-ı Hak verir. لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsanın çalışmasından başka bir şey yoktur. El-Kasibu, Habibullah Allah çalışanı sever diyor. Kim çalışsa o çalışmayı sever. O çalışma Hristiyansa onu galip eder, Müslümansa onu galip eder. Çalışmak bir fazilettir. Çalışmak sünnetullah, adetullah kanunlarına uymaktır. Sağ el, sol elden güçlüdür. Niçin? Çalıştığından dolayı. Solak olan insanlar da solun sağından güçlüdür. Solundan sağlarsa çalışmanın alakası yok. Çalışmak bir nimettir. Hangi taraf çalışsa o ona hakimdir ve güçlüdür. Bu sağdır, bu çalışmazsa ben bunu galip getiririm mantığı Allah'ın adetullah kanunlarına zıttır ve muhaliftir. Biz inandığımızdan dolayı mükafatını ahirette görürüz. Onlar dünya çalıştığından dolayı mükafatını dünyada görürler. Ahirette mesele çok değişir tabii. Ama niçin dünya da bizim olsun? İştahımız niçin ahirete saklayalım? Dünya da bizim olsa, bu güzellikleri insanlar öğrense daha hoş olmaz mı? Fazilet unsuru üzerine yaşarlar. Menfaat meselesinin yerine fazilet girer merkeze. Fedakarlık girer, yardımlaşma girer. Yedinci nüktemiz, şimdi o hac meselesinde girdik, oraya kafanız istifam kalmasın, onu anlatayım da kısaca. Mesela madem güç bütün insanlıkta, tarihi beşerde, yani bütün olay ve hadisatı tetikleyen, tahrik eden bir mekanizmadır. Ve Cenab-ı Hak inananların, varlık sahiplerinin uzun süre boyunca Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere toplanmasının sebebi, güçlerini bir araya getirip ekonomilerinin sağlıklı işlemesi noktasında orada projeler imal etmesinin altyapısını oluşturuyor. Çünkü Cenab-ı Hak ilmezlerisiyle biliyor ki güç neredeyse hakimiyet onda olur. Peygamberler ta ila nihaya kıyamete kadar gelmeyecekler. Aralarında fasıla farklılıkları da var. Bak Peygamber Efendimiz'in sonunda artık peygamber de yok. Peki ne olacak? İnsanlar sistemlerini kurarken doğruya ne kadar yaklaşırsa o kadar hakikati bulmuş olacaklar. Bunun içinde doğruları kabullenmek çok zor. İnsanda nefis var. Dünyanın imkanları belli, nüfusu fazla. Bu imkanlar, bu kadar nüfus sağlıklı nasıl kullanacak birbirine ayağına basmadan, birbirine zarar vermeden? Bir sistem ortaya koymak lazım. İşte bu noktada büyük bir hikmeti vardır haccın. Hac bir kongredir. Hacca giden insanlar güçlü insanlar olacak. Meslek sahibi, ihtisas sahibi insanlar olacak. Orada ekonomilerini tartışacaklar, sanatlarını tartışacaklar, idarelerini, siyasetlerini tartışacaklar, güçlerini ortaya koyacaklar orada, sanayilerini ortaya koyacaklar orada. Şimdi haccı bu hikmetinden yaptığımız gafletten dolayı bak neticesini alamıyoruz. Abi hacca gideceğim, aman gitme acele etme, 60-70 yaşına geldi, ne acele ediyorsun diyor. Allah farz etmiş, yaşı kaç olursa olsun, işte 20 yaşında olsun. Eğer varlık sahibi ise dinen zengiz hacca gitme mecburiyetindedir. Bu anlamda bütün İslam aleminin güçlü insanların orada bir araya gelip bir kongre, bir toplantı, bir araya gelip güçlerini bir araya getirip konuştuğunu ve bir proje ürettiğini düşünün. Hangi siyasi idareciler bunlara muhalefet eder ki? Bunların ortaya koyduğu meseleye kim karşı çıkabilir? Bizim medya, bizim idareciler karşı çıkabilir mi? Bugün dünyayı bakın güç sahipleri idare ediyor. İşte İsrail diyoruz. Değil mi? Ve Amerika'yı, İngiltere'yi, hakeza, Türkiye'ye bakın şimdi. Daha yeni yeni bizim yani ayaklarımız bir yerlere doğru gitmeye başladı. İhracat, ithalat yapmak için bazı insanların tensibin alma mecburiyetindeydik. Güç buydu. Ve bu her şeyi tetikliyordu. Bu manada inanan insanların bir araya gelmesi demek, idarelere, siyasetlere, medyaya, hukuka bir atmosfer meydana getirip onu kontrol altına almak demektir. Madem güçle bu işler oluyor, Allah'ın emri budur. İşte oraya diyelim ki tıp uzmanları gidecek, tıbbı tartışabilecek. Ticaret erbabı gidecek, ticaretlerini konuşabilecekler hacda. İdareciler idarelerini konuşacaklar. Demokratik açılıma gidenler meselelerini tartışacak. İslam alemi niçin bu halde? Üstad haccı bu hikmetinden gaflet ettiklerinden dolayı diyor. 60 yaşına gelince adam hacca gönderiyor. Zaten işe gelmiyor. Baba sen otur evde büyür, böyle kafayı içe gitmişsin diyor, bozulursun. İş yerine gelme, haccada git, daha sonra maaş ibadetinle meşgul. Dükkanı idare edemeyen bir adamı hacca götürüp ne yapacağız? Aman ibadet yerine geliyor ama hikmet oluyor. Vasıflı insanlar, yetenekli insanlar, istatlı insanlar gelecekler, konuşacaklar orada. Bugün İslam mahallelerindeki para, imkan bir araya getirirse akıllı adamlarca dünyanın imefesi bunlar olur. Sanayiye yatırılsa bu perişanlık ortadan kalkar. Para güç değildir, sanayi güçtür. En büyük para Araplarda var ama zavallı onlardır bakın. Perişanlar yani. Amerika boşlu bir ülke, sanayi olduğundan da doların değil mi, gücündeki para yok. Buradan da anlaşılıyor ki dinimizin çalışmaya yönelik emri. Hem kitabi hem de kerni. Kur'an'da da Cenab-ı Hak en çalışmaya emrediyor. Kainata baktığımızda duran hiçbir şey yok. Sabit hiçbir şey yok. Herkes faaliyet içerisinde. Atomlara bakın. Gezegenlere bakın. Mahlukat hayvanlara bakın. Tembel bir tane duran yok. Allah su durdu mu bulandırıyor. Demir durdu mu paslandırıyor. Ağaç büyümeyi durdu mu bak çürüyor ve gidiyor. Durmak bir cezadır, durmak bir müeyyidedir. Müsaade etmiyor Cenab-ı Hak. Çalışma, gayretin üzerine her şeyi bina etmiş. İşte bu açıdan da baktığımızda Fıtratı diyor Muazzez Üstad'ın, tehiç olan insanın, fıtratı heyecanlı, faal, gayretli olan bir insanın kendisinin tembel tembel oturması fıtratın geleneğine terstir. Şu cemaat şurada bir ay böyle sabit otursa bizde olmayan hastalık kalmaz. Hastalık bile neye bakıyor? Harekete bakıyor, değil mi? Faaliyete bakıyor arkadaşlar, geriliyor yani. Yedincilikte, Ramazan'ın siyamı. Geçen bunu anlattım, bir abi biraz daha bunu aç dedi. Dedim açayım, bak şimdi hacca giderken bir adam hac niyetiyle gitti. Hac niyetiyle kararını verdi, pasaportunu çıkarttı, neyse vizesini aldı. Buradan 10 tır tekstil bir malzemesi yükledi gitti. Orada da sattı. Oradaki tekstil firmalarıyla görüştü, anlaştı, imkanını geliştirdi, bağlantılarını yaptı. 100 tır da hurma yükledi geldi. Buz gibi hacı olur, buz gibi de tüccar olur. Hacin ki bu yapısı, bu esasında. Hep bundan gafil edilmişiz. Zaten adam oraya ölmeye gerek, ben oradan buraya getirmedim. Hakikaten çok adam ölme niyetiyle gidiyor ya, orada yatayım diye. Bu anlamda giden insan ülkeye ne faydası dokunacak? Ölmeye gidelim, girilmeye gidip hizmet etmesi lazımken. Yeni adam hacdan gel, hala metre tutuyor diyor, o gün bir tanesi. Dükkana gelince metre tutuyormuş, ya gidene kadar sakat tutmuş metreyi. Günaha girmiş, gitmiş, tövbe etmiş. Temizlik tutuyorlar, sen bırakmıyorsun, ne yapsın şimdi bu adam? Tövbe etmiş, ya Rabbi, o metre tutuyor. O adam hoca bırakmıyor. Niye? Teravihin başına geç, hacdan gelmişsin diye. Çok yanlış şeyler bize girmiş. Çok yanlış yani. Sultanahmet Camii'nin içerisinden, ana kapıdan çıkarken üstte bir yazı var. El Kasibu Habibullah. Allah çalışanı sever. Caminin içine yazmış ecdadımız. İçine. Çıkıyorsunuz ya, hemen çalışın. Hemen. Bir tek cuma namazında o vakitte alışveriş yapmak haramdır. O vakitte yani. Onun sırrı başka. Ona başka bir zaman girelim. Diğer vakitlerde bakın helal. Çalışmayı Cenab-ı Hak emrediyor. Faizi haram, çalışmayı helal kılmış. Yedinci nükte. Ramazan'ın siyamı. Dünyada ahiret için ziraat ticaret etmeye gelen, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen, ne ve insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, tabi ziraat, ahiret için ziraat, ticaret ne demek? Helal kazanç, doğru sanat, doğru ticaret, doğru ziraat, doğru komşuluk, doğru aile büyüğü, doğru ev, aile halkı vesaire. Bunlar yani Allah'ın emrettiği tarzda oldu mu hem dünya hem de ahiret kazanılıyor. Esas insanın dünya geliş gayesi ahirete kazanmaktır. Ahireti kazanma noktasında ileri giden bir adam dünyayı haydi haydi kazanır. Allah zoru koyuyor ki dünya bunun işte çok basittir, dünya vesiledir. Ahirete cenneti kazanan bir kafa dünyanın bin mislini birden kazanır. Ahireti kazanamayan dünyayı da kazanamaz. Çok zor. Şimdi dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinin bir hikmeti şudur ki Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bile bindir. Ramazan ayında biraz böyle maneviyatla biraz daha meşgul olmanın faydası var. Çünkü insan hem dünyayı hem ukbayı beraber kazanacaktır. 11 ay dünyaya çalışıyoruz. O namazın vakitleri, arada yapılan ibadetler dünyadaki kazancın mayası oluyor. Şevkimizi artırıyor. Dünyevi şeyler ruhsuz şeylerdir. Dünyevi şeyler mutsuz şeylerdir. İnsan dünyevi şeylerle mutlu olmaz. Servet devleti olan bir adam ruhen memnuniyeti yoksa o servet onu hapishane gibi sıkar. Ama ruhen mutlu olan bir insan kerpiç evde dahi yaşasa huzurlu ve saadetlidir. İşte ibadetler ve taatler emre uyma dünyevi bu bir yığın lüzumsuz şeylerin nemalanmasına, mayalanmasına, huzur ve saadet vermesine sebebiyet veriyor. Onun içine girdi mi, o bir mana ifade ediyor. Onu çektiğinizde hiçbir kıymete ehemmiyeti yok. Üstadımız, 11 ay insan bu noktada dünyaya çalışıp, ibadetlerle dünyaya çalışmayı mayalayıp gele gele, o bir ayda, biraz ahirete yönelik faaliyetlerde bulunursa, o bir ay, hakkıyla bir mümin tarafından ifa edilse, yerine getirilse ibadete fazilet açısından diğer ümmetlerin 80 yılda kazandırdığını, Cenab-ı kazandığını o bir ayda bize nasip ediyor. Sebebi ne? Biz ümmeti Muhammed olarak ömrümüz az. 60-70 yıl ancak dünyaya dayanıyoruz. 60-70 yıldır dünya bizim işimizi bitiriyor, kenara koyuyor. Daha dünyanın işine yarar, çok yıpratıyor. Çünkü dünyanın imkanları gelişmiş, bu imkanlar insanlara eksi değer olarak geliyor. Cep telefonları, işimizi kolaylaştırıyor ama sağlığımızdan götürüyor. Arabalar, işimizi kolaylaştırıyor ama havanın gazı, havayı kirletiyor. Bak o da bizim, o da bize zarar. İşte Cenab-ı Hak ilm ezelişiyle bunları bildiğinden dolayı bir de bizim ömrümüz 300 yıl, 500 yıl tutsaydı biz ne yapacaktık, nasıl dünyaya dayanacaktık? 80 yıl sonra, değil mi, kenara atılan bir adam 300 yıl yaşadığını düşün. Kim bize bakacak? Kısa bir zamanda çok büyük işler yapıyoruz. Bu büyük işlere o 60-70 yıl kafi. Ama diğer insanlar, bizden evvelki ümmetler 300 yıl, 500 yıl yaşayanlar var. Bakın şimdi. Niye? 300 yıl, 500 yıl içerisinde ancak bizim yaptıklarımızın onda birini yapabilmişler. Siz 1000 yıl evvel bir tüccar düşünün. Bugün bir tüccar bir günde o adamın belki bir ayda kazandığından daha fazla kazanıyor. Bilgisayarın başında, değil mi? İşte o şeylerden giriyorlar, bazı alışveriş yapıyorlar vesaire. Oturduğu yerden yani. Para kazanıp para kaybediyorlar. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te diyor Üstad Hazretleri, Cenab-ı Hak faziletini bol bol ikramıyla bile beraber aktarıyor. İşte bu esnada biraz maneviyatımızı harekete geçirirsek, diğer zamanlarda normal bir sevaba Cenab-ı Hak normal bir iyiliğe 10 sevap veriyorsa Ramazan'da 1000 veriyor. Recep'te 100, Şaban'da 300, Ramazan'da 1000, Leyla-i Kadir'de 30.000 iyilik veriyor. Bazen ben pazarcılara rastlıyorum. 9'da tezgahlar yavaş yavaş kuruluyor. Ağır ağır böyle çok ağır hareketler görseniz, çay içenler, yemek yiyenler, ona buna laf atanlar arada latifeleşiyorlar. Çünkü müşteri yok. Öğleden sonra rayına giriyor yavaş yavaş. İkindiye doğru hız başlıyor. Abi ikindi ile akşam arası mümkün o manevralar hızlanıyor. Sesler yükseliyor. Çay mayı bırak, adam aç kalmış. Kanter içe diye. Müşteri çok. Çay içmenin zamanı mı? Durmanın zamanı mı? Aynen bunun gibi. Ramazan mevsimi 3 aylar müminin dezgahını açma zamanlarıdır. Recep'te Şaban'da başlar. Ramazan'da tam ikindi ile akşam vakti gibidir. Füyüzat bol, rahmet bol geliyor. Bu esnada gaflet etmek, uyumak veya başka işlerle meşgul olmak bir cihette oranın da kaybına sebebiyet veriyor. Evet. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadisiyle her bir harfinin 10 sevabı var. Bir adam Kur'an-ı Kerim normal vakitte okursa her harfine 10 sevap veriyor Allah. 10 hasene sayılır, 10 iyilik sayılır, 10 sevap gelir, 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfinin 10 değil 1000. Bak Ramazan'da okunduğu zaman Allah her harfine 1000 sevap veriyor. Niçin ümmeti Muhammed bunu Ramazan'da bol bol okuyor? İşte bu. Sevap kazanmak için. Ve ayet-i kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ayet-i kürsi gibi bazı ayetler var ki onlar okunduğu zaman harfi binlere çıkıyor. Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir bugün. Perşembe gününden sonra bugün öğle namazı, yani cuma namazı bitene kadar cuma günüdür. Bugün de okunanlar ve bugüne tevafuk edenler ise daha sevaplı. Ve Leyla-i Kadir'de 30.000 hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30.000 baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şeceri tuba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveler Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi ebedi kendi ticarete bak. Seyret de düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hassiz hasarette olduklarını anla. Hani Kur'an'ı tercüme edelim, tercümesini okusun diyenler. Tercümesine bir şey demiyoruz. Tercümesi olmaz da, sırf Kur'an değil. Hiçbir kitabın tercümesi olmaz. Hiçbir müellifin yazdığı kitabı tercüme ederek, müellifin kastettiği manayı o tercümeyle başkasına olduğu gibi anlatmak mümkün değildir. Sırf Kur'an için değil bu. Her bir edebiyatçı bunu bilir. Az Türkçe sahip olan insan da bunu anlar. Ama maal olur. Tefsir olur, tefsirle mana anlatılır. Yani bir cümleyi 10 cümleyle adama izah edebilirsiniz. Fakat adamın ifade ettiği o manayı aynı bir cümleyle başka bir insanla anlatmak mümkün değildir. Ama tefsirle izahla mümkündür. Onun için Kur'an'ın tefsiri izahı mali olur, tercümesi olmaz. Cenab-ı Hakk'ın bir cümlede kıyamete kadar kastettiği her türlü manayı sen tercüme et, bir cümleyle olduğu gibi muhafaza et, mümkün değil. Şimdi işte buraya pek şey yapamış, yani burayı muhakeme edememişler maalesef. Şimdi Kur'an-ı Kerim esasında Kur'an-ı Kerim'in Kur'an olan kısmı lafzıdır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in maline Kur'an denmez. Manasına Kur'an denmiyor. Lafzına Kur'an deniyor. Çünkü mananın lafza özelliği yoktur. Mananın lafzı olmaz. Düşünmenin lafzı olmaz. Adam İngilizce düşünmez. İngilizce konuşur. Düşünmeye insan, lisan giydiremeyiz. Bakın burada bir incelik var. Allah Kur'an'ı Arapça indirdik diyor. Kur'an Arapça olan kısmı lafzı mıdır, manası mıdır? Lafzıdır. Kur'an karaeden geliyor, okunan. Okunana Kur'an denir. Kur'an okunan kısmı lafzı mıdır, manası mıdır? Lafzıdır. Allah bu Kur'an'a misil getirin derken lafzına mı istiyor, manasına mı istiyor? Lafzına istiyor. Çünkü manaya misil olmaz. Mana kalptedir. Kalpte olan manaya örnek, misil, benzer meydana getirilmez. Ya yazılı hale gelecek veya konuşulur hale gelecek. O zaman lafız işin içine girer. Lafız içine girdi mi Arapça olan Kur'an'dır. Onun dışında herhangi bir lafza giren Kur'an değildir. Cenab-ı Hak namazda Kur'an okuyun diyor. Manasına Kur'an denmediği için manası namazda okunmaz. Tercümesine Kur'an denmediği için namazda tercümesi okunmaz. Çünkü Kur'an okuyun deyince kastettiği mana Arapça olan şeyidir, lafzıdır. Getirin buna bir misil derken Cenab-ı Hak müşriklere neye misil istiyor? Eline tutulur, göze gibi bir şey olacak ki örnek yap, buna örnek yapın diyor. Kalpteki mananın örneğini kaldırıp dışarı koyamaz ki ona misil getirsinler. Kalbe manalar çıplak girerler. Kabri katta kayık çıplak çıkar. Çıplak yatar. Bu kaidedir. Yani manalar insanlara ya şekille, ya suretle, ya lafızla veya sesle gelir. Birkaç alternatifle gelir. Şekille gelen gözde soyunur. Hadisatla gelen hayalde soyunur. Sesle gelen kulakta soyunur, kulakta. Kulak, ses kulağa kadar gelir. Kulaktan içeri kalbe girmez. Kulakta ses soyunur, elbise gibi kalbe mana girer. Trafik kazası gördük. Hadisat hayalde durur. O trafik kazasının o hali kalbe girmez. Kalbe bir kaza olarak girer, mana olarak girer. Onun elbisesi hayalde kalır, içeri geçmez. Veya okuyorsunuz, şimdi okuduk, bir satır veya bir paragraf okuduk. Bu paragraftaki bak göze kadar geliyor. Gözde de bu soyunur, manalar kalbe girer. Herkesin kalbinde mana çıplak olarak kalır. Kalp eşittir, kabirdir. Kabre insan çıplak girer. Kabre adam saltanatıyla girmez, servetiyle girmez, elbisesiyle girmez, rütbelerle girmez. Çıplak kabul eder kabir insanı. Servet, devlet burada kalır. Makam, şöhret burada kalır. Bakın burada bir incelik var. Dolayısıyla kalbe manalar çıplak girer. Kalpten de çıkarken hayalde bir şeyler giyer. Biz o hayaldeki giydiği şeyi anlatınca adama bir şey anlatmış oluruz. Kalpten kalbe raptı kat olsa, yol olsa daha kolay anlaşacağız. Dolayısıyla kalpteki manalar çıplak ve yalın olduğundan dolayı Allah ona misil isteyemez ki. Manaya nasıl misil olsun, benzer olsun? Adam kalbindeki örnek nasıl ortaya konsun? Örnek bir ağızdan çıkacak ve bir şey yazılacak, işte benimki de bu diyelim. Ağızdan çıkıp yazılmaya girdiği an işin içine lisan girer. İşte o lisan olan neyse ona misil getirin diyorlar. Ona Kur'an diyor. O da Arapça olan lafzıdır. Manasını okun, manasını okuyalım. Şimdi adamlar diyor ki efendim, manası bilmiyorsan okuma, faydası yoktur, haşa. Bu çok yanlış bir şeydir. Şimdi biz hangi ilacın manasını biliyoruz Ali abi? Herkes ilaç kullanıyor değil mi? En az aspirinle hemen hemen herkes kullanır aspirini. Aspirinde ne var mı? Eczacımız bilir ama kusura bakmasın, ben bilmiyorum. Şimdi aspirinin içindekini bilmek, bilenin başarısını daha mı kolay götürüyor abi? Bilmeyeninki daha mı geç gidiyor, nasıl oluyor? Bakın. Bunu bilmek bir ilimdir. Doktora hastır, eczacılara hastır. Hasta içini bilme mecburiyetinde değil. Bilirse daha iyi olur. İlmi olmuş olur. Başının ağrısının gitmesinde, gelmesinde içindekini bilmekle bir doğru orantılı bir şey yok. Aynen bunun gibi. Kur'an-ı Kerim lafzını okuyan bir nene, manasını bilmese de ruhu inkişaf ediyor. Ruhu inbisat ediyor. Ondan feyizini alıyor. O Almasa niçin onun başında bekliyor? Zorundan verecek gibi gözlüğünü almış, okumaya çalışıyor. Ne anlıyorsun dene? Sen karışma oğlum, ben bundan feyiz alıyorum diyor. Bak şimdi aynı ilacı kullanıp içindekini bilmeyen bir adamın başının ağrısının gitmesi gibi. İçindeki bilsen nur daha iyi olur. Ama ille bilmeden niye ilacı kullanıyorsun? Şart mı kardeşim? Doktor kullan dedi, kullanıyorum işte. Cenab-ı Hak Ramazan'da oku diyor bunu. Manasını bilmesen okuma. Niye? Manasını bilmek aklı doyurur. Lafzını okumak kalbe huzur, zat verir, keyif verir. Tabii elbet. Şimdi Süleymaniye Camii'ni gezmeye gidiyoruz. Biz de gezsek nedir? Ya maşallah ne güzel cami. Ne kadar mimarız ki ne güzel cami dedik. Değil mi? Herkes bir şekilde bir güzel tabirini kullanıyor yani. Mimar olmak onun işin sanat cephesidir, ilmi, ihsas konusudur. O özel insanlara tabidir. Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmek, muhtevasını anlamak, idrak etmek ihtisas konusudur. Müfessirlere, alimlere hastır. Herkes bunu bilsin, öğrensin dediğimiz zaman ihtisası ayağa düşürmüş oluruz. O halde bir grup insan bunu yaparken bir grup da âlâ merâtibîn kendine bir şey yapsın ama manasını bilmiyorsa da okuma kardeşim demek yanlıştır. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret için, ahiret ticareti için gayet kârlı bir meşher bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ahirete giden insanlar. Bak burada muvakkaten duruyoruz. Sonsuz ebedi bir hayat bizi bekliyor arkadaşlar. Sonsuz bir hayat. Yani oraya gittiğimizde var ya, dönüp buraya baktığımızda ya biz bu dünyaya nasıl dayanmışız diyeceğiz ya. Bu dünyada da durulur muymuş? Anne rahminden geldik mi hepimiz arkadaşlar? Herkes 9 anne rahminde hayat yaşadı değil mi? İstisnasız. Geldik dünyaya. Anne rahminin 1000 sene mesudane hayatı, buranın 1 saat hayatına kafi gelir mi? Gelmiyor ya. İyi ki gelmişiz ya. Hiç diyen var mı ya? Nereden bu dünyaya geldi? Neydi o anne rahmindeki hayat? Keşke gelmesi diyen bir tane adam görmemiş. Geldik memnunluk. Buradan oraya baktım. O anne rahmi gibi kaldı. Ya da gece kondu gibi diyelim canım. Şimdi bura bir anne rahmi. Burada da 6,5 milyar insan yaşıyor. Bu da bir rahim. Büyük bir rahim. Buradan daha geniş bir aleme gideceksin diyor Cenab-ı Hak. Oradan buraya geldiniz bakın diyor. Ne kadar memnun oldunuz. Dünya hayatıyla o hayat mukayese edilir mi? Oranın saltanatlı hayatı buranın en zindanlı hayatından daha kötü, daha geri. Dünyayla mukayese ettiğimizde. İnşallah imanla gitmek kaydıyla geçin ahirete. Dünyanın 1000 sene mesudane hayatı 1 saat cennet hayatına kafi gelmeyecektir. Bu mukayese bize yaptırdı Allah dünyada. Onun örneğini numune olarak önümüze koyuyor. Açın iştahınızı, gözlerinizi oraya dikin. Ebedi sonsuz bir hayat var orada. Tükenmeyen bir hayat. Burada ızdıraplı bir hayat. Yemeği yiyorsun, doyunca yemeğin lezzeti gidiyor. Yani zeval-i lezzet, elem. Doyana kadar arkadaşlar, çok aç bir insan, bak biraz evvel açtık. Değil mi? Bak şu anda doyduk. Yani kebap gelse birkaç tanemiz belki yer. Doymuşuz çünkü. Ama kebabın lezzeti aynı. Doyunca onun lezzeti gidiyor. Ha dünya bu işte. Doyunca lezzeti giden bir yer. Hakiki lezzetler nedir biliyor musunuz? Başkasına bina edilmeyen, zıddına bina edilmeyen lezzetler hakiki lezzetler. Açlığa bina edilen lezzetler hakiki lezzet değildir. Dünyanın zevkinin hepsi zıddına bina edilmiştir. Açlığı çek, nimetteki lezzet gider. Yorgunluğu çek, uykunun lezzeti gider. Doğru mu? Ama ahirette çok güzel bir hayat var. Orada hakiki lezzetler var. Orada aç kalan, aç olduğumuzdan dolayı yemeyeceğiz. Yani orada doyduğumuzda nimetteki lezzetler gitmeyecek. Orada zevk için yeme var. Burada yemenin sebebi açlık eleminin defi için, açlığı gidermek için yiyoruz. Orada aç kalmak yok, doymak da yok. Zevk için yeme var. Doydun mu sıkıntı olur. Cennette sıkıntı yok ki. Aman daha getirme mi diyeceğiz hurilere. Doyduk ya yeter. Cennetin bazı yerleri gezdik. Hele içecek de dinlenelim kardeşim. Yorulduk. Millet ter atıyor orada cennet gibi. Hayırdır? Ya gezdik bahçemizde yorulduk. Baksana bir daha dinleniyoruz. Izdırap olur canım. Demek ki 5 kilometre yürüyünce yorulan ayaklar, biraz dersi dinleyince yorulan göz kapaklar, akıl, biraz yemek yiyince doyan mideyle cennete gidilmez. Bunlar buraya göre dizayn edilir. İnşallah öldükten sonra oraya göre dizayn edilecek. Sonsuz nimetler önümüze konacak. Yorulmadan, daralmadan, ızdırap çekmeden, bıkmadan, usanmadan sonsuza kadar ebedi bir hayat. O sonsuz hayattan dünyanın şaşalı, ne kadar yüce hayatını çıkarsan çıkart, ne kalır yine? sonsuz bir hayat kalır, mukayeseye gelmez. Böyle bir mekan, böyle bir istikbal, böyle bir gelecek bizi bekliyor arkadaşlar. Burayı kaybetmeyelim. Üstadımız öyle buyuruyor. Bir adamın Alman ve İngiliz kadar malı varsa, İngiliz ve Alman kadar malı varsa, eğer aklı da varsa, bu ahireti kazanmak için her hepsini seferber eder diyor. Hepsini feda eder. Akıllı tüccar budur canım. Sonsuz bir hayatı, fani bir hayatla satın alacak ya. Feda eder tabii canım. İşte bunu bilenler, orayı müşahede edenler, orayla irtibatı olanlar girmemişler fazla. Dünya ne meta istiyer zet bir nizai demiş. Dünya öyle bir meta değil ki bir nizai değsin. Üzerinde konuşamayız, zavallı, perişan bir dünya. Değer mi ahiretle değiştirmeye? Ama buraya gelmişiz orayı kazanmak için. Kaybetmek, kazanmak için gelmişiz buraya. Anne rahmine gelmişiz dünyayı kazanmak için. Bakın hep tüccar, iş sahibi, meslek sahibi, sanayici insanlarız. Arkadaşlar bak çok makul bir şey söyleyeceğim. Bunu muhafaza etsek kâfi bugün bence ders olarak. Şimdi anne rahminde 9 ay kalıyoruz bakın. Anne rahminde 9 ay kalmamızda bütün yatırım neyedir? Bütün yatırım bakın dikkat edin. Hep dünyaya yönelikti bakın. Hiç anne rahmine bir şey yok. Şimdi eğer Allah orada bizim irademize, bizi kendimizi bıraksaydı irademize, deseydi ki kulum bir peygamber gönderseydi, 400 düşün anne rahminde. Bir peygamber geldi onlara diyor ki arkadaşlar dünyaya gideceksiniz. Geniş alemler var. Kardeşleriniz, anneniz, babanız, çevre, etraf, akraba, talikat. Bu ne yapıyor? Ne konuşuyor bu adam? Kim gitmiş gelmiş oraya bir? Ne konuşuyor sen? Oraya giden gelir mi? Gitmiş gelmiş. Anne rahmin hep gitme var. Geriye gelme yok ki. Nasıl soru bu yani? Ben gözümü görmedin inanma. Valla inanma sen bilirsin. Abi kolları almayı unutma. Gözleri hiç unutma. Ayakları ihmal etme. Yürüyeceksiniz, göreceksiniz, duyacaksınız. Bunlar orada işe yarayacak. Anne rahminde çocuklara bunlar ne gelir? Fuzuli gelir. Orada bir şeye yaramıyor ya. Anne rahminde gidecek yok, yer yok, görecek yok, işitecek yok, gezecek yer de yok. Bütün bunları almak fuzuli gelir, yük gelir. Emin hepimiz yarım gelirdik ve lüzumsuz görürdük onları almayı. Göbek bağımızdan doğar doğar gelirdik. Sırf göbek bağı. Nasıl yaşayacaktı o zaman dünyada? Allah bizi irademize bırakmamış. Hep yarım geleceğimizden dolayı kendimize bıraksaydı ordu azaları kendi takmış. 9 ay anne rahminde kalmanın tek sebebi dünyaya yatırımdır bak. Oraya değil. Hep oraya bak. Dünyaya doğru yönelmiş. İş. Planlama ona göre. Hedef o. Bütün yapılanma dünyaya göre. E buraya geldik. Allah akıl verdi, şuur verdi. 15 yaşına kadar bir şey sormuyor. Şimdi kulum namaz kıl diyor. Bak sana namaz lazım ahirette. Biraz yük geliyor ya namaz. Ya Rabbi namaz neye yarayacak? Aman orucunu ihmal etme. Allah'ın emrinden dışarı çıkma. Orada sana bunlar lazım. Burada da bizim irademize bırakmış. Akıllı şuurumuz var ya. Dolayısıyla arkadaşlar bu mukayeseyi ihmal etmeyelim. Buradan da bir tarafa gittiğimizde bunlar orada bizim azalarımız gibi olacak. Şimdi dolayısıyla anne rahmiyle dünyayı mukayese ettik. Burada geniş bir rahim gibi. Burada da bu anlamda inşallah faziletli bir hayat yaşarsak sağlıklı dünyaya doğup da huzurlu yaşayanlar gibi imanla ahirete gidenler de orada huzurlu bir hayat inşallah yaşayacaktır. Bitiyor şurayı okuyayım hemen 3-5 satır. Uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemin. Ve ne şu namay amal için bahardaki mayi nisandır. Nisan yağmurunu yer yemez. Nasıl ki nebatat bir misli daha büyüyorsa, aynen bunun gibi 3 ayların zamanı üstünden geçen ibadetler, salahatlar, ameller, faziletler de diğer aylara nispeten 2-3 misli birden inkişaf ediyor. Bereketli Cenab-ı Hak bunu artırıyor. Onun için Ramazan'ın değerini çok iyi bilelim. Saltanat-ı Rubiyet-i İlahiye'ye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasını en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Böyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve evaperestane müştehiyatına girmemek için oruçla mükellef olmuştur. Dolayısıyla bu büyük nimeti, büyük füyüzatı, büyük ikramatı kapmak, ne malandırmak için de Cenab-ı Hak bak dünyevi şeylere bizi meşgul etmiyor. Yeme içmeyi bile tatil ediyor ki ibadete fırsat bulsunlar, fazilet yaşasınlar da hayatlarının şu önemli kısımlarını panayır gibi iyi bağlantılarla bir tarafa gitsinler diye. Cenab-ı Hak hakkıyla Ramazan mevsiminden istifade edenlerden eylesin. El-Fatiha.